Ayrım 9.
Sayfa 103. Politik açıdan böyle bir rol için en uygun kişiler eğlence yerlerindeki sanatçılarla toplumda birer cinsel nesne gibi görülen kadınlardır. Azınlık grubunun ortak özelliklerinden biri de içlerinden birkaç talihlinin efendilerini eğlendirme hakkına sahip olmasıdır. Efendilerini eğlendirirken aynı zamanda kendilerinden olanları da eğlendirmeleri ikinci derecede önem taşır. Kadınlar cinsellikleriyle erkekleri eğlendirir, doyurur, onlara haz verir ve gönüllerini alırlar. Azınlık gruplarının çoğunda atletlerin ya da aydınların yıldız payesine yükselmelerine izin verilir. Bu yıldızlarla kendilerini özdeş kılan grubun geri kalan bölümü de böylelikle ruhsal doyuma ulaşmış olur. Kadınlar konusunda yukarıda verdiğimiz örneklerden ikisi de geçersizdir. Üstelik bu durum kadınların aşağı niteliklerinin fiziksel güçsüzlüklerinden ve zekadan yoksunluklarından geldiği gibi mantıklı nedenlerle açıklanır. Oysa mantık açısından bakıldığı zaman fiziksel ataklık gösterilerinde bulunmak yakışıksız olduğu gibi zeka gösterisine girmek de yersizdir. Ataerkilliğin belki de en büyük ruh bilimsel silahı evrenselliği ve sürekliliğidir. Ataerkillikle karşılaştırılacak ya da onun yerine konulacak bir başka biçim hemen hemen yoktur. Aynı sözler sınıflar için söylenebilirse de ataerkillik, kendini doğal olarak kabul ettirme alışkanlığı yüzünden toplumlar üzerinde sınıfların elde ettiğinden daha yaygın ve güçlü bir egemenliğe sahiptir. İnsan toplumlarında din de evrenseldir. Bir zamanlar kölelik de evrenseldi. Ve her ikisini savunanlar da bu kurumların ölmezliğinden, bunların dönülmez, vazgeçilmez, insancıl içgüdüler, hatta biyolojik kökenlerden geldiğinden dem vururlardı. Herhangi bir iktidar sistemi mutlak egemen olduğu zaman kendisinden ulu orta söz etmek gereğini duymaz. Ancak bu sistemin meydana getirdikleri kuşkuyla bakılır bir duruma geldiği zaman sistem konusunda tartışmalar başlar ve hatta giderek bu sistem değiştirilir. Gelecek bölümde böyle bir dönemi inceleyeceğiz. 2. Tarihsel gelişim. 3. Cinsel devrim, birinci aşama 1830-1930. Politik, tanımlama. Cinsel devrim sözü günümüzde öylesine geçerli bir moda niteliğini kazanmıştır ki, en basit toplumsal cinsel oluşumları açıklama için bile bu terimden yararlanılmaktadır. Bu tür bir kullanılış en iyimser bakışla da olsa yerinde değildir. Cinsel politika ortamında gerçekten devrimci bir değişimin Kur'an bölümünde ele aldığımız cinsler arasındaki politik ilişkiyi de etkilemesi gerekir. O bölümde verdiğimiz örnekler ve tanımlar ataerkilliğin bu denli süreli ve başarılı yürütüldüğünü ortaya koymuş olduğu için bu düzenin değişme olurluluğunu düşünmek gereksiz gibi görünüyordu. Oysa bu düzen değiştirilmiştir. Ya da en azından değiştirilmeye başlanmıştır ve yaklaşık olarak bir yüzyıl boyunca insan toplumunun düzeni tarihin hiçbir döneminde görülmemiş bir büyük değişiklik geçirecek gibi görünmüştür. Bu süre içinde uygarlığın en temel yönetim biçimi yani ataerkillik öylesine sendelemiş ve kuşatılmıştır ki sık sık düşme noktasına gelir gibi olmuştur. Hiç kuşkusuz böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Birinci aşama reformla sonuçlanmış ve onu reaksiyonlar izlemiştir. Bununla beraber devrimci mayadan çok özde, çok temelde değişiklikler ortaya çıkmıştır. Söz konusu dönem gerçekleştirecekmiş gibi göründüğü büyük değişimi tamamlayamamış olduğu için tamamen gerçekleştirilmiş bir cinsel devrimin nasıl olabileceği konusunda bir varsayım geliştirebiliriz. Varsayıma dayanan bir tanımlama birinci aşamanın eksik ve kusurlu yönlerini belirlememize yardımcı olabilir. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış reaksiyonun devrimci ruhun yeniden canlanması karşısında çökeceğini sanmamız için yeterli neden var olduğuna göre bu tanımın gelecekte de yararlı olacağı inancındayız. Cinsel bir devrim için belki her şeyden önce geleneksel cinsel kısıtlamalara ve tabulara, özellikle eşcinsellik, yasal olmayan ilişki, ufak yaşta evlilik öncesi ve evlilik dışı cinsel yaşam gibi ataerkil düzenin tek eşli evlilik sistemini tehdit eden kısıtlamalara son verilmesi gerekecektir. Genellikle cinsel etkinliği çevreleyen olumsuzluk çemberi ve ona bağlı olarak da fahişelik ortadan kaldırılacaktır. Devrimin amacı geleneksel cinsel beraberliklerin kaba ve sömürgen ekonomik temeliyle yozlaşmayan bir tek cinsel özgürlük standardına ulaşmak olacaktır. Yine de cinsel devrim öncelikle erkeğin üstünlüğü öğretisini ve bu üstünlüğün toplumsal durum, ruhsal yapı ve cinsel rol alanlarında gerçekleştirilmesine yarayan geleneksel toplumsallaştırmayı ortadan kaldırmakla ataerkillik kurumuna bir son verecektir. Bu birbirlerinden ayrı cinsel alt kültürlerin birleşmesine, daha önceden ayrı ayrı biriktirilmiş olan insancıl deneyimlerin birbirine katışmasına yol açacaktır. Buna bağlı olarak erkeksi ve kadınsı özellikler insancıl açıdan özlenebilir olup olmamalarına göre yeniden ele alınacak, erkeklik adına desteklenen kaba güç kadınlık diye tanımlanan edilginlik her iki cins için de yararsız olacak, erkeksi yapının yetenekliliği ve zekası ile kadınsı şefkat ve saygı her iki cins için de uygun nitelikler durumuna gelecektir. Bireylerin babanın malı sayıldığı ataerkil aile düzenine büyük etki yapmadan bütün bunların gerçekleşmesi olanaksızdır. Cinsel rolün getirdiği uyrukluğun ortadan kalkması ve kadının mutlak ekonomik bağımsızlığa kavuşması, ataerkil ailenin hem otoritesini hem de mali yapısını temelinden sarsacaktır. Bunun sonunda azınlıklara mal gözüyle bakılması ve haklardan yoksun bırakılmaları son bulacaktır. Bu devrimin kapsamında yer alacak olan çocuk bakımının ortaklaşa biçimde profesyonelleşmesi ve buna bağlı olarak gelişmesi kadınların özgürlüğüne katkıda bulunurken ailenin temelini biraz daha sarsacaktır. Büyük bir olasılıkla evliliğin yerini istek duyulduğunda gönüllü birleşmeler alacaktır. Cinsel devrim tamamlanırsa kadınların özgürlüğü ile çok yakından bağıntılı olduğu için nüfus fazlalığı sorunu bugünkü çözülmez çıkmazından kurtulacaktır. Bu tür varsayımlar bizi inceleyeceğimiz dönemden çok ötelere atmaktadır. Cinsel devrimin başlangıcı olarak ne ileri sürülebilir? Victoria devresi aşırı kısıtlamalarla dolu bir çağ olduğu için 1830-1930 yılları arasındaki dönemin cinsel özgürlük alanında hiçbir şey başaramayacağı ortaya atılabilir. Ne var ki iffet kalıbındaki cinsel baskının söz konusu dönemde ağır bir buhrana sürüklendiğini ve tek çıkar yolun iffetten kurtulmak sayıldığını da unutmamak gerekir. 19. yüzyılın son 30 yılı ile 20. yüzyılın ilk 30 yılı her iki cins içinde cinsel özgürlüğün giderek arttığı bir devir olmuştur. Bu özellikle kadının toplumda kötü damga yemeden ya da yasa dışı doğuma karşı kesin görüşleri olan bir toplumda gebe kalma tehlikesini göze almadan hiçbir zaman elde edilememiş bir özgürlük derecesine ulaşmış olmasıdır. Birinci aşamada bir tek ahlak standardı yoluna çaba göstermekle oldukça kapsamlı cinsel özgürlük ve veya eşitlik sağlanmıştır. Victoria çağındakiler buna oldukça mantıksız bir tutumla iki ayrı açıdan bakmışlardır. Bir yandan düşmüş kadın üzerindeki lekeyi kaldırmaya çaba gösterirlerken, öte yandan da erkek çocukları kızlar kadar saf yetiştirmek gibi budalaca bir iyimserliğe düşmüşlerdir. Victoria devrindekilerin bu çabaları nedenli gülünç görünürse görünsün, ikili ahlak standardını ve fahişeliğin insana aykırı durumunu çözümleme yolunda tarihin ilk hareketidir. Birinci aşamayı izleyen tutucu dönem konusunda yüzeyden bilgi sahibi olanlar, ilk bakışta bu dönemin cinsel özgürlüğü daha da geliştirdiğini söyleyebilirler. Oysa gerçek bu değildir. Çünkü bu dönemde görülen liberalleşme hareketi bir önceki aşamanın devamı ya da sindirilmesidir. Bu dönem genellikle ataerkil amaçlara alet edilerek kendine özgü bir sömürgen nitelik kazanmıştır. 1930-1960 yılları arasında kadınların cinsel özgürlüğündeki herhangi bir artış, çünkü birinci aşamanın sonunda kadınlara büyük özgürlük tanınmıştı, toplumsal değişimden çok gebeliği önleme araçlarının yapımı ve kullanılışındaki teknolojinin gelişimine bağlıdır. Bunlardan en çok kullanılanı olan hapın en yaygın olduğu dönem karşı devrim çağının dışında kalır. Bu elverişli ayrıcalığın dışında 1920'lerin yeni kadını 1950'nin kadınından çok daha büyük cinsel özgürlüğe sahip olmuştur. Birinci aşama sırasında en önemli sorun ataerkil toplum yapısına karşı koymak ve cinsel devrimin toplumsal yer, cinsel rol ve ruhsal yapı alanlarını etkileyecek büyük değişimlerinin tohumunu atmak olmuştur. Şurası kesinlikle kabul edilmelidir ki iki cinsel devrimin savaş alanı insan kurumlarından çok insan bilinci içinde yer almaktadır. Ataerkillik öylesine kök salmış bir düzendir ki her iki cinste yarattığı kişilik yapısı bir politik sistem olmaktan öte bir düşünce ve yaşam tarzı durumundadır. Birinci aşama gerek düşünce biçimine ve gerekse politik yapıya ikincisi üzerinde daha etkin olmuştur. Aynı zamanda karşı çıktığı için tutucu bir tepkinin patlak vermesi karşısında direnememiş ve devrimci görevini tamamlayamamıştır. Yine de amacı yaşamın niteliğinde siyasal devrimlerin çoğundan daha büyük ölçüde ve daha köktenci bir değişim yaratmak olduğu için kültürel ve temel nitelikteki bu devrimin neden ağır ve zorlukla ilerlediği, neden Fransız devrimindeki gibi sonradan daha büyük bir karşı tepkiye yol açan, her şeyi sarsan bir ayaklanma biçiminde olmayıp da endüstri devrimi ya da orta sınıfın ayaklanmasındaki gibi ağır ama temelden bir değişimi sürdürdüğü kolayca anlaşılabilir. Üstelik reaksiyonör dönemin hızlı gelişimi sonunda tıpkı yolunun ortasında engellenen hareket halindeki bir nesne gibi cinsel devrimin birinci aşaması da başlangıçtaki ilerleme gücüne ulaşamamıştır. Bu gücün ancak son 5 yıl gibi kısa bir süre içinde ve yaklaşık 40 yıllık bir durağanlıktan sonra yeniden canlandığı düşünülürse tanımlamaya çalıştığımız oluşumun nedenli yeni ve çağdaş olduğu, geçmiş ve uzak olayları anlatırken tarihçilerin gösterdiği titiz ayrıntılardan nasıl yoksun olduğu açıkça görülür. Cinsel devrimden ilk etkilenen kişilerden çoğunun bunu sistematik bir kavrayışla yorumladığı ya da varacağı sonuçları kestirebildiği söylenemez. Cinsel devrimin yaratacağı her türlü sonuca yandaş olduklarını açıkça belirtenlerden bile ancak birkaçının katlanacağı ortadadır. Bu bir dereceye kadar devrimin kuramcıları için de geçerlidir. Örneğin Mill, devrimin aile üzerindeki etkilerini hiçbir zaman aklından geçirmemiş, Engels ise büyük ruh bilimsel etkilerini göz önüne almamıştır. Bir cinsel devrimin getireceği kapsamlı ve temel değişikliklere ulaşmak kolay değildir. Bu değişimlerin bölünen ve hatta zaman zaman gerileyen çeşitli evrelerle gerçekleşmesi de olanaklıdır. Bu gerçeğin ışığında bakıldığı zaman birinci aşamanın eksikleri kolayca anlaşılmakta ve sonraki dönemde hatta gelişiminin önlenip bastırılması bile sıkıcı ve üzücü olmakla beraber devam eden bir süreç içindeki akla yakın bir duraklama olarak açıklanabilmektedir. Birinci aşama kuramcılarının ve en ileri görüşlü yandaşlarının amaçlarını gerçekleştirmeyi başaramamışsa da küçümsenmeyecek bir ilerleme göstermiş, bugün ve yarın da bu alanda çalışacak olanların üzerine kurabilecekleri bir temel meydana getirmiştir. Birinci aşama ataerkil öğreti ve toplumsallaşmanın altyapısına yeterince işleyememekle beraber politik, ekonomik ve yasal üst yapının en öndeki kurumlarına saldırmış, vatandaşlık hakları, kadın hakları, eğitim ve çalışma alanlarında büyük reformlar sağlanmıştır. Tarihin bütün devirleri boyunca en ufak uygar özgürlüklerden yoksun olan kadınlar gibi bir grup için bu reformların başarılmış olması bir tek yüzyıl içinde ulaşılabilecek büyük bir başarı noktasıdır. Tarihçiler rastlantı sayılamayacak bir dikkat ve özenle cinsel devrimi görmezden gelmişler, bunu ya kadınların oy hakkı çılgınlığının bir gösterisi biçiminde dipnotlarıyla açıklamışlar ya da cinsel modanın göstermeci bir düşkünlüğü olarak yorumlamışlardır. Oysa cinsel devrim başlangıcının meydana getirdiği büyük kültürel değişim, en azından tarihçilerin dört elle sarıldıkları modern çağın 4-5 toplumsal ayaklanması kadar önemlidir. Aydınlanmadan bu yana Batı çeşitli devrimci değişimler geçirmiştir. Bunlar sırasıyla endüstriyel, ekonomik ve politik devrimlerdir. Ne var ki bunların tümü de büyük ölçüde insanlığın yarısını görülür ya da dolaysız etkileyecek biçimde yürümemiştir. 18. ve 19. yüzyıllarda başarılan ayrıcalıkların ve yaygınlaştırılması, demokrasinin gelişimi, anamalcı ülkeleri bile etkileyen, toplumculuğun serveti yeni biçimde dağıtma amacıyla ortaya çıkan büyük değişikliklerin, son olarak da endüstri devrimi ve teknolojik gelişimin sağladığı değişimlerin, nüfusun kadın denilen çoğunluğunun yaşamı üzerine nasıl sadece dolaylı ve rastgele bir etki yapmış ve bir ölçüde hala yapmakta oldukları şaşırtıcı olduğu kadar da rahatsız edicidir. Bu açıdan ele aldığımızda temel toplumsal ve siyasal ayrıntıların servet ya da toplumsal konuma değil cinselliğe dayanan ayrımlar olduğu gerçeği ortaya çıkar. Kültürümüz üzerindeki en tutarlı ve köklü bakış açısı bu kültürün ataerkil temelini tanımaktadır. Cinsel devrim ataerkilliğe yöneltilmiştir. Toplu bilincin nasıl olup da böylesi bir kökten dinci değişime vardığını açıklamak ne denli güçse bu devrimin başlangıç tarihini saptamak da o denli güçtür. Bu tarihi belirlemek isterken Rönesans'a kadar uzanılır ve kadınlara öğrenim hakkı veren liberal eğitimin etkileri gösterilebilir. Ya da aydınlanmanın etkileri ele alınarak ataerkil din üzerindeki akılcılığının baskıcı etkileri, insancıllığının aşağılanmış gruplara onur verme eğilimi ve gelişmesini sağladığı bilimlerin kadın ve doğa konusundaki geleneksel görüşleri değiştirmesi örnek olarak gösterilebilir. Fransız devriminin eski güç hiyerarşilerini yıkarak meydana getirdiği çekirdeğin dolaylı etkileri de cinsel devrimin başlangıcı olarak alınabilir. Fransız köktenciliğinin Amerikan devrimine katkı yapan iki inancı, yani hükümetlerin yasallığının yönetilenlerin istekliliğine bağlı olduğu ve yok edilemez insan haklarının varlığı, inançları da cinsel devrim üzerinde etken olmuşlardır. Kadınların insanlığını belirten ve bunun tanınmasında direten ilk belge olan Mary Wollstonecraft'ın Vindication'ı işte bu aydınlık ortamda meydana çıkmıştır. Paine'in ve Fransız devrimcilerinin dostu olan Wollstonecraft, insan haklarından yoksun tutulan çoğunluğa bu temel hakların tanınması konusunda direnç gösterecek ölçüde devrimci düşünceye yakın olmuştur. 18. yüzyıl Fransız kültürünün demokrasinin sınıfsal olduğu kadar cinsel politikada da uygulanması konusundaki katkıları su götürmez olduğu halde, bu kitabın yazarı Amerikalı olduğu için incelememiz İngiliz dilindeki kültürler çerçevesinde olacak ve Fransız devriminin reformcu etkileri, İngiltere'de ancak devrim tehlikesi atlatıldıktan sonra görüldüğü ve 1830'lara kadar belirgin nitelik kazanmadığı için araştırmalarımız 19. yüzyıl içinde başlatılacaktır. Cinsel devrimin başlangıcını bu biçimde saptamamızı şöyle kanıtlayabiliriz. Cinsel politika konusunda gerçekten politik örgütlenmenin ortaya çıkışı, cinsel devrimin sonuçları üzerinde kamuoyunun çeşitli görüş ve duyguları, bu devrimin duygu ve deneylerini baskıcı bir yöntemle işleyen edebiyat yapıtları hep sözünü ettiğimiz yıllarda görülür. Son olarak da bu dönem cinsel politika reformlarına girişildiği ve başarıldığı dönemdir. Cinsel devrin her ne kadar 19. yüzyılın 30. ya da 40. yıllarına doğmuşsa da zaman içinde uzun bir gebelik dönemi geçirmiştir. Örneğin bu devrim kavramasına 18. yüzyılda rastlama olanağı vardır. Hatta bu özlemin parıltısı Rönesans'ın gözlerinde bile sezilebilir. Ne var ki 1930'lar dikkatimizi belirli koşullara çekmekte, İngiltere'deki reform hareketinin olgunlaşmasına, 1837 yılında Amerika'da köleliğe karşı ilk kez kadınların kongre yapmasına yöneltmektedir. Dipnot: bir dönüm noktası sayılan 1832 reform yasası hemen hiçbir reform getirmemiştir. Aslında kadınları mal sahibi olmak gibi belirli hukuki ayrıcalıklardan yoksun bırakan ilk İngiliz yasası budur. Ne var ki daha sonraki yıllarda meydana gelen önemli hukuki değişikliklere yol açmıştır. 1837 yılında Amerika'da çok önemli bir olay olmuş ve gerek İngiliz gerek Amerika'daki ilk kız koleji olan Mount Holyoke açılmıştır. Her iki olay da kapsamlı etkilere yol açmıştır. İngiliz reform hareketi daha önceden oy hakkı tanımayan birçok grubun bu hakkı elde etmesini sağlamış, ayrıca çalışan kadınların katlanmak zorunda oldukları koşulları incelemiş ve giderek düzeltmiştir. Amerika'da köleliğin kaldırılması hareketi kadınların ilk kez politik bir anlam içinde örgütlenmelerine yol açmıştır. 1840'larda ve özellikle 1848 yılında bu konuda sağlam bir temele basma olanağı görülür. Çünkü o yıl New York, Seneca Falls'da yapılan miting, kadınların kendi adlarına politik örgütlenmelerinin başlangıcı olmuştur. İngiliz kadınları Mills'in önderliğinde 1860'larda harekete geçmişlerdir. Uluslararası Kadın Hareketi adı verilen 70 yıllık çatışmanın ilk kıvılcımı Seneca Falls'da parlamıştır. Çelişkiler. Herhangi bir tarihsel dönemi incelemeye girişmeden önce o dönemin kendi çelişkili noktalarını birbirleriyle karşı karşıya getirmekte yarar vardır. 1830-1930 yılları arasındaki dönemden elde edilen kanıtlar incelendiği zaman gerçeklerle inanışlar arasındaki çelişki soluk kesecek orandadır. Bu kültürün biri nezaket, ikincisi hukuk düzeninde olmak üzere cinsel politikaya getirdiği iki resmi niteliği karşılaştırmak konuya ışık tutacaktır. Geleneksel şövalye tavrı, ki 19. yüzyıl bunu sonuna dek sürdürmüştür, kadının doğal koruyucusu tarafından gereğince gözetildiğini gösterir. Oysa burada özenilenden çok gerçeği yansıtıyor olarak kabul edilmesi gereken hukuk sistemi durumu çok daha az iyimser bir açıdan ortaya koymaktadır. Kadınların hukuki durumunda meydana gelen reform, kadın hareketi ve cinsel devrimin birinci aşamasındaki feminist çabaların başlıca başarılarından biridir. Ataerkil hukuk ne kolayca ne de çabucak boyun eğmemiştir. Birleşik Amerika'da bu oluşum 1850'ler, 60'lar, 70'ler ve 80'ler boyunca yavaş yavaş büyük çabalarla eyalet eyalet gerçekleştirilebilmiştir. İngiltere'de durum aynı olmuştur. Medeni hakların pek çoğuna değinen evli kadınların mülkiyet hakkı yasası ilk olarak 1856 yılında ortaya atılmış, 1870'de yasalaşmış, 1874'te de değiştirilmiş ve 1882 yasası ile pekiştirilmiştir. 1908 yılı sonuna kadar da çeşitli olaylar sonunda genişletilmiş ve eklemeler de yapılmıştır. Her iki ülkede de yakın tarihe kadar akla yakın bir boşanma yasası çıkarılamamıştır. Bu dönemin başlarında her iki ülkede yürürlükte olan varsayımlara karşın, kadın evlendiği andan itibaren tıpkı suçluların hapishaneye girdikleri zaman bütün insan haklarından yoksun kalmaları gibi bir çeşit medeni haklar alanında ölmüş sayılırdı. Kendi gelirlerini denetleme, yaşayacağı yeri ve evi seçme haklarından yoksun kalınır, yasal olarak kendisinin olan malları yönetmek, gerekli belgelere imza atmak ya da tanık olmak haklarına sahip olamazdı. Kocası hem kendisine hem de hizmetine sahip olur, karısının mallarını istediği biçimde işletir ve kazancı cebine atabilirdi. Karısının alacakları için başkalarını dava etme hakkına sahip olurdu. Dipnot: Erkek karısının kişisel mülk ve gelirleri üzerine bütün haklara sahipti. Gayrimenkul mallar konusunda zengin ve geniş toprak sahibi aileler, kadınlara hukuken mal sahibi olma hakkı tanımadığı için anlaşma adı altında bazı kurallar getirmişlerse de, erkek karısının gayrimenkul malları üzerinde de birçok hakka sahipti. Esasen bu anlaşmalar ancak zengin ailelerin uygulayabildiği bir ayrıcalıktı. İngiliz yasaları bu anlaşmaların sadece 200 sterlin üzerindeki değerde mallara uygulanmasına izin veriyordu. Bu anlaşma düzeni kadınların çıkarını kollamaktan çok sınıfsal çıkarları ön planda tutuyor ve kadınlar yine mallarını diledikleri gibi kullanma olanağından yoksun kalıyorlardı. Kadının kocasının himayesi altındaki süre içinde emeği, hizmeti ya da yaptıkları ile elde ettiği her şey kocasının yasal malı haline gelirdi. Mal sahibi olabilme hakkı dışında bekar kadınların da pek çoğu evli kadınlar gibi medeni haklardan yoksundular. Batı dünyasında genel bir görüş olan kadının kocasının himayesinde olması fikri, evli kadını bütün yaşamı boyunca hem ikinci derecede bir varlık ve hem de kocasının malı durumuna indirgerdi. Kadın evlendiği zaman hukuken ölü sayılan, deli ya da budalalarla aynı sınıfa sokulan bir süreç içine girdiği için kısıt, hacir altına girmiş gibi olur ve kocası vasisi durumuna gelirdi. Bir erkek ne denli bireyci ve bir yaşantı sürerse sürsün, çocuklarının bakımı ve yetişmesi konusunda ne denli sorumsuz olursa olsun, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aleyhine bile olsa, istediği anda karısının gelirini istemek ve almak durumundaydı.